Keseler Duysu'nun yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu hafta Ayben Demirkaya, psikolojik danışman, kendisi birlikte bizimle. Çok teşekkür ederim geldiği için. Hoş geldiniz.
Ben teşekkür ederim. Keyifle buradayım. Hem eski bir öğrencimle birlikte olmaktan hem de aynı mesleği yıllar sonra paylaşıp beraber sohbet ediyor olmaktan mutluluk duyuyorum.
Teşekkür ederim hocam. Yani ben zaten söylerken bile bir değişik geliyor. Yani hocamdınız işte ortaokuldayken bizim okuldaydınız ama bakıyorum ve çok akran duruyoruz. O yüzden...
Bana. Gerçi takvimler ve nüfus cüzdanı öyle söylemiyor bana ama yıllar gerçekten çok hızlı geçiyor. Beraber geçirdiğimiz o ortaokul döneminden bu yana mesleki anlamda epey bir yol kat ettim ve her zaman psikolojik danışmanlığı çok severek, aşkla, sevgiyle yapmaya çalıştım. Arkamda baktığımda öğrencilerimden, yeni yetişen meslektaşlarımdan harika bir ekip görüyorum, gençleri görüyorum ve mutluluk duyuyorum. Bayrağı keyifle onlara teslim etmek için de sabırsızlanıyorum. Bizler artık ancak tecrübelerimizi, yaşantılarımızı paylaşabilecek pozisyondayız ama sizler çok daha güzel şeyler üreteceksiniz, buna eminim.
Çok teşekkürler hocam. Gerçekten duygulandırıyor da beni böyle duymak. Umarım bayrağı güzel taşıyoruzdur. Taşıyacağız umarım. Peki ben o zaman sizden yani ben biraz daha tabii yakın tanıyorum size de bu yüzden dahil olur musunuz programıma dedim. Ama böyle dinleyenler için bizi kendinizi tanıtabilir misiniz?
Tabii ki. Ayben Demirkaya, psikolojik danışman, aile danışmanıyım. 9 Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun oldum. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde yüksek lisansıma devam ediyorum. Birçok terapi eğitiminde eğitim aldım ve hala mesleğimle ilgili çalışmalarım devam ediyor. Şu an İzmir'de çalışıyorum. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminde görev yapıyorum. Aynı zamanda İzmir Valiliği ile de bir sosyal içerme ARPA projesinin yürütücülüğünü ilimiz adına gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bu konuyla ilgili seçtiğimiz konu başlığıyla ilgili de şu aralar hem TRT ile ilgili bir çalışmamız var hem de İl Milli Eğitim kanalıyla akran zorbalığı ve akran zorbalığında yetişkin eğitiminin önemini işliyoruz. Bugünkü konumuz benim için şu an gündemimde olan ve önemli bir başlık.
Evet, ben zaten akran zorbalığını kesinlikle konuşmak istiyordum yani. Ve sizin bu projede yer aldığınızı, böyle bir girişimde yer aldığınızı görünce yani dedim ki ben Ayben hocamla konuşmam gerekiyor bu konuyu. O yüzden çok güzel oldu benim için de. O yüzden çok teşekkür ederim kabul edip geldiğiniz için. Ben başta söylememiştim. Evet, akran zorbalığını konuşacağız diye tekrardan bir altını çizeyim. Bugün akran zorbalığını konuşuyoruz. Daha çok da yetişkinler ne yapmalı kısmından bahsediyor olacağız. Öncelikle başlayalım o zaman. Ben akran zorbalığı nedir diye başlayayım.
Tabii. Şimdi dil bilimsel olarak tanımlamanın yanı sıra akran zorbalığının diğer çatışma türlerinden ayıran özellikler var. Akran zorbalığı aslında bir öğrencinin ya da birden fazla öğrencinin bir kişiye, bir bireye tekrar eden bir biçimde ister fiziksel, ister sözel ya da duygusal olarak olumsuz davranışlar göstererek bu kişiyi maruz bırakması olarak tanımlıyoruz. Akran zorbalığı dediğimizde aklımıza ilk gelen şey çoğunlukla fiziksel şiddet oluyor. Ama bunun aslında okul ortamlarında çok daha farklı türlerini yaygın olarak görebiliyoruz. Özellikle sosyal ve duygusal zorbalığı sıklıkla görüyoruz. Burada istersen şöyle bir zorbalık türlerini de ele alalım. Zorbalık dediğimizde fiziksel zorbalığı biz çok net görebiliyoruz. İşte bir öğrenci tarafından gösterilen fiziksel güç olarak görüyoruz. İşte saç çekme olabilir, vurma olabilir, arkadaşın eşyalarına zarar verme olabilir. Bunu gözümüzle gördüğümüz için fiziksel zorbalığı ayırt etmek gerçekten kolay. Sözel zorbalık var. Sözlerle lakap takarak, alay ederek, bağırarak, küçük düşürücü ifadelerle yapılanlar var. Evet, bunlara da şahitlik edebiliyoruz. Ama benim en önemsediğim ve yetişkinler arasında da aslında en sıklıkla gördüğümüz ilişkisel zorbalık var. İlişkisel zorbalık sosyal ilişkilerde zarar vermeyi hedefleyen bir zorbalık türü. Ve okullarda fark edilmesi o kadar güç ki aslında çocuğa duygusal anlamda diğer zorbalık türlerinden bence kat ve kat daha fazla zarar veriyor. Birinin hakkında dedikodu yapmak, yaymak, onu görmezden gelmek, ötekileştirmek, küçük düşürmek bunların hepsi aslında ilişkisel zorbalığın içinde. Öğretmenler odasına giriyorsun bazen yetişkinlerin arasında da işte hiç görmezden geldikleri ya da böyle hiç konuşmadıkları, sohbet ettikleri, ötekileştirdikleri öğretmen grupları olabiliyor. Ya da dedikodu yaparak, yüzüne gülümseyerek hatta dedikodusunu yaparak ilişkisel zorbalığa maruz bıraktıkları kişiler oluyor. Bu yetişkinlerin bu anlamda en kötü rol model oldukları zorbalık türü. Diğer zorbalık türü son olarak da siber zorbalık. Bunu yaşamadığımız gün yok herhalde. Yani bayanlara sorduğumuzda en çok işte Instagram direkt mesajdan her gün bir zorbalık gördüklerini ya da bir taciz, istismar mesajına maruz kaldıklarını günümüzde duyabilirsin, görebilirsin. Bunun dışında teknolojinin getirdiği tabii ki imkanlar dahilinde hesap çalma ya da işte bir takım sosyal medya aracılığıyla uygunsuz içeriklerde
Hesap
karşımızda.
takibi aklıma geldi mesela benim de. Hesap takip
Evet.
etme.
Evet, o fake hesaplar ya da diğer sıklıkla görüyoruz. Şimdi tanımı yaparken aslında şunu iyi ayırt edelim istiyorum. Bazıları çatışma olarak dile getiriyor. Çatışma ve zorbalık aslında farklı şeyler. Şimdi çatışma dediğimiz şey, akran çatışması dediğimiz şey ya tek seferlik ya da çok nadir ortaya çıkan. Ama akran zorbalığında sistematik ve tekrarlı bir süreç söz konusu. Çatışmada güç dengesi eşit, neredeyse hemen hemen aynı. Ama zorbalık dediğimiz şeyde zorba her zaman daha güçlü. İster psikolojik, ister fiziksel, ister daha farklı açılardan zorbayı güçlü olarak görüyoruz. Akran zorbalığı yine çatışmadan farklı olarak problem çözme kısmında yok ya da zayıf diyebileceğimiz noktada yer alırken, akran çatışmasında daha çok çözmeye yönelik stratejiler görüyoruz. Bir kazanç arayışı var kesinlikle zorbalıkta. Çatışmada ise bir kazanç yok aslında. Süreç getirisi, ilişkisel bir durum. Akran zorbalığın etkileri kalıcı olabilirken, hatta travmatik süreçlere dayanabilirken, çatışmada geçici ve problem çözme becerilerini geliştiren bir tarafta. Hatta biz ergenlikte çatışmayı sağlıklı buluruz. Ruh sağlığı çalışanları olarak danışanlarımıza bunu sıklıkla söyleriz. Eğer bir ergen çatışmıyorsa burada bir sıkıntı var deriz. O yüzden anne babalara da lütfen ergenlerin çatışmasına, kimlik gelişimine katkıda bulunmak adına izin verin, önünü açın ve problem çözme becerilerini geliştirmesine de olanak sağlayın deriz. Çatışma aslında eğer sağlıklı yönetilirse güzel sonuçlar veren bir süreç. Ama zorbalık bunun tam da tersi bir taraf yer alıyor.
Evet, ben aslında size çok teşekkür ederim. Hani benim zaten soracağım mesela bir soru vardı. Ben de mesela hep daha çok akran zorbalığını psikolojik yanlarıyla duymuş birisiydim. Daha çok ona hakimim. Ama fiziksel mesela şiddeti de bir akran zorbalığına alır mıydık? Onu bilmiyordum. Daha çok işte medyada gördüğüm bir şeydi. Aslında medyada, yabancı dizilerde daha çok aslında benim son zamanlarda denk geldiğim bir akran zorbalığını belki de ekstrem haliyle gösteren bir durum var. Hani burada medyanın etkisini ne söyleyebilirsin? Hani örnek verecek olursak, hani yabancı dizilerde dediğim gibi daha çok görüyoruz ama yani Türk dizilerinden bir örnekte mesela Küçük Sırlar olabilir. Daha çok gençlik dizilerinde işte gençlerin birbirleriyle ilişkisel olarak bu işte dedikodu, sizin bahsettiğiniz gibi bazı zorbalıklarını ele alan ve işte bunlardan kimler nasıl etkileniyor biraz onları gösteren. İşte ben de aslında böyle çok etkilenmiş ve bazı yabancı dizilerde özellikle, hatta 13 Reasons Why'dı galiba dizinin adı. Ya bir iki sezondan sonra bırakmak zorunda kalmıştım. Çünkü hani görmek istemedim. Yani beni kötü etkilemişti mesela. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Medyada gördüğümüz bazı şeyler gerçekten üzerimizde çok etkili. Hatta birçok kişi, birçok pedagoji uzmanı işte dizilerin ya da oyunların zorbalığa yol açtığını söylüyor. Elbette etkisi var ama süreç bu değil. Süreç aslında şöyle bir düşünelim. Tabii benim çocukluk dönemime döndüğümüzde biraz da akranlarım bunu daha en sokağa kabusu vardı. Nasıl vahşet içeren sahneler, canavarca görüntüler. Biz bir nesil bunu izledik, çok da korktuk. Ama bunu arkadaşlarımıza uygulamayı ya da etrafımıza yapmayı düşündük mü? İşte orada bir tane şeker adam vardı, işte kancasıyla gelip herkese zarar veriyordu. Bir gün bile aklımızdan ben ne kendimde ne de arkadaş çevremde bunu aklımızdan geçtiğini görmedim ya da duymadım. Bunu destekleyen etrafımda ne bir aile yapım vardı, ne oluşturulan değerlerim vardı, ne de destekleyen bir okul çevrem ya da okul yönetimim vardı. Bunlar yapılması uygun olmayan, asla kabul edilemeyecek davranışlardı. Bunlar ancak televizyonda, dizilerde, filmlerde geçebilecek olağanüstü, abartılı hallerdi. Biz de bunlara maruz kaldık. Elbette şu andaki kadar değil ya da yaygın değildi. İşte sana söyleyebildiğim bir iki film ancak olabilir. Ama bunların yani izlenmesiyle ya da maruz bırakılmasıyla aynısının kopyalanması çok da rastlanılan bir durum değildi. Burada bütün yükü medyanın omuzlarına yüklemek biraz kolaya kaçmak bence. Medya ile ilgili bahsettiğim gibi devlet ya da biz aileler sorumluluklarımızdan kaçarsak bu suçluyu medya olarak tespit edip bunun üzerinden çalışmalarımızı gerçekleştirirsek çok büyük bir basamağa atlamış oluruz. Bu piramidin aslında alt tabanını oluşturan ailesel ve devlet sorumlulukları var. Medya elbette etken ama sadece etken. Kahraman değil. Dediğim gibi ben şu an çok değer veriyorum. Eskiden biraz dini ve manevi bir söylem olarak ya da felsefik bir söylem olarak ele aldığımız karakter ve değer eğitimi baktığımızda deprem sürecini yaşadık bir gün biliyorsun ve pandemi sürecini yaşadık. Bizler en çok doğa olaylarının etkilerinden çok değerlerimizi yitirmekten şikayet ettik. Orada insanların çaresizliğinde yapılan yapılmayan ya da yapılması gerekip üzerine basılan birçok değerimizi yitirmekten şikayetçiydik ve acı çektik. O yüzden şu an çocuklarımıza ister zorbalık olsun, ister öfke yönetimi olsun, ister eğitim alanında olsun ilk verilmesi gereken şeyin değerler eğitimi olduğunu düşünüyorum. Bunu yıllar sonra işte birçok psikoloji ekolünde eğitim alıp işte yeni çıkan stratejilerle biz ruh sağlığı alanında sık sık söylem değiştiririz. İşte ilk başta mücadele çıkardık, bağımlılıkla mücadele ettik, stresle mücadele ettik. O pek gitmedi. Sonra ne yaptık? Baş etme stratejileri geliştirdik. İşte öfkeyle baş ettik. Bak sürekli mücadele ediyoruz, baş ediyoruz, savaş var. Arkasından şimdi ne diyoruz? Kabullenme teorileri.
Mantıklı.
Evet, sürekli söylem değiştiriyoruz ama savaşıyoruz, hala savaşıyoruz. Ne yaptık? Savaştık, baş ettik, mücadele ettik. Olmadı. Şimdi de kabullenelim. İşte adanmışlık, kabulleniş teorileri üzerinden gidelim. Bu söylem önümüzdeki yılda değişik ama değişmeyen bir şey var, değerlerimiz. Bizler gerçekten bu coğrafyada çok değerli olguları olan, değerleri olan, hatta Batı toplumuna bu anlamda örnek oluşturan bir yerdeyken bunları kaybettikçe sızlanışlarımız, öfke davranışlarımız arttı. Ülkenin dışına çıkıp geldikten sonra of ya yine çok strese giriyorum. Bu ülkede neden bu kadar öfkeli insan var? Demekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Ben başta bunu şey olarak olarak nitelendirmiştim. Yurt dışına gittiğimizde bizim o ülkelere karşı herhangi bir sorumluluğumuz olmadığı için, bir vatandaş olarak görmediğimiz için kendimizi, sadece bir turist olarak gördüğümüz için belki de gerçekleri göremiyoruz. Oraya eğlenmeye gittik, işte belli bir süre kaldık, geldik. Ama hayır, artık daha iyi gözlemledikçe oranın vatandaşlarında da, hatta bir takım istatistiksel verilerde de bir öfke toplumu haline geldiğimizi net bir şekilde artık gözlemleyip bunu da dile getirebiliyorum. Ülkeye girdiğin andan itibaren, ta pasaport kuyruğundan itibaren insanlar çatışıyor, öfke davranışları gözüküyor ve hiçbir şekilde uzlaşmacı bir tutum göremiyorsun.
Kesinlikle. Ben de mesela 2 yıl boyunca Polonya'daydım ve burada yüksek lisans yaparken bu yaz tatili gibi böyle tatillerimi de kullanıp Türkiye'ye gelememiştim aslında bu süreçte. Ve 2 yılın sonunda Türkiye'ye geldiğimde sanki o büyük değişimleri ben çok net gördüm. Öyle hissetmiştim. Tabii gerek bu ekonomik değişimler olsun. Gerek de aslında yani psikolojik olarak da yani bir coğrafya nasıl bu kadar hızlı bir şekilde değişir? Bunu çok net görmüş oldum. İstanbul'da okumuştum ben. Ve 2 yıl sonra tekrardan İstanbul'a bir yabancı olarak geldiğimde gördüğüm toplum gerçekten sizin söylediğiniz gibi çok öfkeli bir toplumdu. Gerçekten kimsenin birbirine sabrı kalmamış. Herkes kendi yani bir aradayız ama herkes kendi derdinde ve kendi kafasının içinde aslında. Ve bu yüzden kimse tahammülsüz yani herkes çok tahammülsüzdü. Ben de bunu gözlemlemiştim yani siz söyleyince de çok yerinde bir şey gibi geldi bana da.
Şimdi muhtemelen senin de bizlerin de aileden gelen değerlerimiz adalet, saygı, sorumluluk, bunlarla yetiştik. Çevreye çıktığında bunları göremediğinde ya da bunları yaşamak isteyip bunlarla örtüşmeyen bir toplumda iş hayatı, arkadaşlık hayatı ya da sosyal hayatı geçirmeye çalıştığında elbette mutsuz oluyorsun. Aslında zorbalık davranışı gösteren çocuklarda da biz bunları görüyoruz. Çocuklara baktığımızda empati kurma yeteneklerinin gelişmemiş olduğunu, sosyal ilişkilerinde ve becerilerde yetersizlik yaşadıklarını, zorbalık aslında yardım edilmesi gereken zor bir süreç. Yani bu sadece bu çocuğun davranışına odaklanarak ya bu zorba, o zaman kötü etiket yapıştıralım değil, yardıma ihtiyacı var. Fazlasıyla yardıma ihtiyacı var. Saldırgan ve dürtüsel bir yapıya sahip. Etraflarına hakimiyet kurma ihtiyacı var. Yani bunu gerçekten bir ihtiyaç olarak görüyor. Ve saygıyı ve gücü elde edebilmek için de bu davranışlara ihtiyaç duyuyor. Bir yandan da mağdur çocuklarımız var. Yani bu da senaryonun diğer tarafı. Burada da kendine güveni düşük ya da kendini koruyamayan, pasivize, boyun eğme tarafında yer alan çocuklar var. Bunlar daha utangaç, daha içine kapanık, fiziksel olarak da belki daha farklı özelliklere sahip, işte kekemelik olabilir, gözlük kullanma, diş aparatı, birçok yönden kendini farklı hisseden çocuklar ya da aşırı koruyucu ailelerde büyüyüp işte kendini zorbalığa karşı koruyabilecek bir tarafta yer almayan çocuklarımız var. Bir diğer taraf, benim en çok önemsediğim seyirci. Etrafında olup biten zorbalık sürecine, hem kurban mağdura hem de zorbaya karşı kesinlikle ve kesinlikle seyirci kalmayı tercih eden. Burada işte acaba söylersem öğretmenime ya da büyüklerime ispiyoncu damgası yer miyim diye çekince duyan, suçluluk duygusuyla bu davranışı görmezden gelen ya da bir tarafı haklı bulan, zorbayı haklı bulan ya da mağdurun hak ettiğini düşünen seyircilerimiz var. Bunlar da tabii ki bu sürecin aslında inanılmaz bir besleyicisi olarak yer alıyorlar. İşte tüm bunlar bir devlet politikası halinde sıfır tolerans şansıyla, doğru sınırlar çizilerek, aile eğitimleriyle, yetişkin eğitimleriyle çözüm mümkün. Biraz önce bahsettiğimiz medya elbette bazı konularda sınırlanmalı ya da bazı konularda aşırı tekrara düşen kısımlardan kaçınmalı. Ama bu tek başına bir çözüm değil. Bizler eğitim sürecinde şöyle bir bakalım. İlkokulda yanlış hatırlamıyorsam birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar 4.000 4.050 civarı çocuklar derse maruz kalıyor. Evet, bunların içinde okuma yazma becerileri, matematik, sosyal bilimler gibi birçok ders var. Ama bizim burada verebileceğimiz, öğretebileceğimiz inanılmaz bir saat var. Yani karakter ve değer eğitimi konusunda çocuklara zorbalık davranışı, empati, duygu eğitimi, birçok şeyi öğretebileceğimiz fırsatlarımız var. İşte bizim bu fırsatları kaçırmamamız gerekiyor. Çünkü kişiliğin en önemli oluştuğu süreçte bizlerin yapabileceği şeyler var, sorumluluklar var ve zaman var. En önemlisi de zaman var. Bir ders az test çözdürelim, bir ders az okuma yazma işi yapalım ama geleceğe yatırım yapalım. Bu kısım önemli.
Aynen hocam. Yani gerçekten eğitim sisteminin birçok konuda değişimi ve birçok konuda dahil etmesi, yani hem karakter gelişimi dediğimiz gibi, duygu, birçok farklı aslında yetişkinliğe hizmet edecek eğitimlerin içeriğini barındırıyor olma, sadece o sınavdan geçmek veya işte sınavda en yüksek neti yapmak üzerine bir eğitim sisteminin olmaması bizim çok daha işimize gelir. Çok daha güzel nesiller belki yetiştirebiliriz gibi geliyor bana da. Peki bir şöyle bir soru da sorsam. Peki bir ergen, bir mağdur kişimiz var ama bir de bir zorbamız da var. Peki bir kişi neden zorba oluyor? Yani burada bazı etkenler olması lazım. Gerek işte aile, gerek başka, medyadan bahsettik mesela ama sadece bir küçük bir yerinde olduğunu söyledik. Başka neler var bir kişiyi zorba yapan?
Zorbalık davranış gösteren çocuklar aslında şöyle diyelim. Ergenlik döneminde evet belirtiler en fazla ortaya çıkıyor. Hatta araştırmalara göre 11-17 yaş bunun zirve yaptığı yaşlardan. Ama en çok Türkiye'de bu 11-17 yaş aralığının ilk çeyreğinde biz akran zorbalığı tam da ortaokulun ilk yıllarına denk gelen zamanda. Çünkü fiziksel olarak o dengesiz büyümelerin, işte hormonların hafif hafif harekete geçtiği o süreçlerin kontrol edilemezliği, işte 5. sınıfın aslında biraz ilkokul çağı olup ortaokula kayma ve bir öğretmenin idaresinden, kontrolünden tamamen farklı bir sisteme geçişin adaptasyonuyla ilgili bir takım alışma devreleri, işte erkek çocukların kız çocuklara oranla farklı gelişimleri gibi nedenlerle biz ortaokulun ilk dönemlerinde bu davranışı daha sıklıkla görüyoruz. Ve eğer yardım edilmezse ileriki yıllarda zorbalık davranışı gösteren çocuklar bu güçleri daha da kötüye kullanmaya devam edecekler ve etrafları için bir tehdit oluşturmaya başlayacaklar. Aynı zamanda sadece bu davranışları gösterdikleri için belki de soyutlanacaklar akran çevresinden ve yalnız kalabilecekler. Burada başkalarıyla işbirliği yapmanın mutluluğu, yeterli, sosyal hayatta manevi tatmin oluşlarını geliştirmeliyiz ki tam bu süreçte bu çocukların iyi taraflarını, baskın taraflarını ortaya çıkaralım, içlerindeki o hazineyi bulalım. Ortaokul tam da bunun yaşı aslında. Buradaki tabii ki okullarda çalışan, biz ruh sağlığı alan çalışanlarına da çok fazla iş düşüyor. Sınıf rehber öğretmenlerine çok fazla iş düşüyor. Zorbalık gösteriyor diye bir çocuğu ayıplamak, kötülemek, etiketlemek bu işi çözmek anlamına gelmiyor. Burada bir ihtiyaç var. Bunu görmek gerekiyor. Aileyi doğru yönlendirmek gerekiyor. Begüm şöyle, biz akran zorbalığını velilerimize ya da anne babalara anlatırken bir animasyondan yararlanıyoruz. İşte bir çocuğun okul ortamında bir arkadaşına defalarca sebep olduğu bir işte zorbalık davranışını gösteriyor animasyon ve arkasından o çocuğun sabah evden çıkışına kadar süren sabahını anlatmaya başlıyor. Yani bir flashback oluyor ve zorba çocuğun sabah evdeki haliyle başlıyor. Sabah çocuk uyanıyor. İşte lavaboyu kullanacak. Lavabonun kapısında önce kardeşiyle kavga etmeye başlıyor. Ve kardeşinden daha iri ve güçlü olduğu için kardeşini bir şekilde iktirerek ona zorbalık davranışı göstererek, fiziksel şiddet uygulayarak ilk lavaboyu kullanma hakkını orada elde ediyor. Süreç böyle başlıyor. Hemen arkasından kardeş ilişkisinde bunu yaşadıktan sonra anne baba işte faturalar nedeniyle çatışmaya başlıyor, işte kavga ediyor ve ciddi anlamda bağırarak sözel şiddetle çocukların yanında bu süreci yaşıyor. Baba çocukları arabaya bindirip okullara işte servis etmek için, çocukları okula bırakmak için arabayla yolu giderken öndeki şoföre işte geç kaldığı için selektör yakıyor, korna çalıyor. Başlıyor burada tekrar bir şiddet olayı. Çocuk okulun bahçesinden giriyor. Okul idarecisi öğretmene üstünlük taslamaya çalışıyor. Onu ezmeye çalışıyor ve çocuk sınıfa geliyor. İşte böyle bir sabahtan geçen bir çocuğun bu kadar duygu emişiyle sınıfta ne yapmasını bekliyoruz?
Evet.
Yüklendi. Bir sürü olumsuzluğu yüklendi. Şimdi burada, aa çocuk niye zorbalık gösterdi? Bu çok yanlış, bunu asla yapmamalısın dediğimiz yerde çok eksiyiz.
Evet. Altını doldurmuyor
Bu açıdan.
sorduğumuz soru, değil mi? Yani biz ne yapıyoruz aslında yardım etmek için?
Kesinlikle burada çok eksiyiz biz ve çocuk bu duyguları durduk yerde elde etmiyor. Covid sürecinde de biz en çok mikrop kapmaktan korktuk ama aslında insanın insanı bulaştırdığı en önemli şey duygu. Covid'de mikroptan çok endişe kaptık, mutsuzluk kaptık,
Bulaştırdık birbirimize.
kaygı bulaştırdık. O yüzden öfke de tıpkı bir mikrop gibi bulaşan bir duygu. Bir çocuk anne karnından çıktığında öfke duygusunu tanımıyor. Sen daha iyi bilirsin. Bunlar adaptif ve maladaptif duygular arasında, temel duygularımız arasında değil, öfkenin altında yatan ya da gerçek duygusuyla yüzleşmediği takdirde bu utanç, yetersizlik, değersizlik, artık bunun adına ne verirsen, ya da sevgi saygı eksikliği, bunlarla karşılıklı kalmadığı sürece empatik duygularını geliştiremiyor. Burada çocuğun öğrenme kaynağı öncelikle aile ve diğer yetişkinler, etrafındaki diğer yetişkinler. Bu yüzden akran zorbalığında yetişkin eğitimi aslında çocuklara uyguladığımız eğitimden çok daha anlamlı bence.
Çok teşekkürler hocam. Ben de siz söylediğiniz birkaç şey aslında bende de bir şeyler canlandırdı. Mesela ortaokul dediniz. Ben de mesela ilk akran zorbalığımı ortaokul yıllarımdayken yaşamıştım. Yani ama benim mesela neydi? İşte saçlarım kıvırcık ve farklı olduğu için işte Merinos deniyordu bana mesela lakap takarak. İşte ya da biraz daha farklıydım yani. Çünkü bir de şey de vardı bende. O mahalleden bir öğrenci olmamanın getirdiği bir dışlama da vardı. O mahalleden gelen bütün öğrencilerin arasında ben orada öğretmenlik yapan bir annenin kız öğrencisi olarak orada dışarıdan bir insandım. Zaten bu noktada sizin bana çok yardım ettiğiniz zamanlardı. O yüzden ben de ortaokul yıllarımı hatırladım. Yani akran zorbalığı deyince benim de aklıma kendi geçmişimde ortaokul yıllarım geliyor. Ve gerçekten şeyin etkisini hiç düşünmemiştim. Gerçekten bir öğretmenin, bir sınıf öğretmeninin kontrolünden çıkıp artık biraz daha özgür hissediyor galiba. Bunu hiç düşünmemiştim. Çünkü aynı şey ben bir sınıf öğretmeninin kontrolündeyken biz aynı grup. Bu o zamanlar
İşler hiç
yaşamıyordum.
öyle değil. Evet,
Aynen.
işler hiç öyle değildi.
Artık bir sınıf öğretmenimiz yok. Bütün branş öğretmenlerimiz farklı. Ben o zaman istediğim kişiye söyleyebilirim. Şikayet edecek kişi kalmadı sanki benim. Yani o mağdurun şikayet edeceği, gideceği bir merci kalmadı gibi hissedildiğini düşünüyorum şimdi siz de böyle söyleyince bana. O nedenle çok motivasyon olarak mantıklı da geldi. Bir zorbalığı yapacak o öfkeyi içinde tutan kişinin bu anı beklemesi, böyle bir zamanda, böyle bir ortam içerisinde bunu yapması çok daha kafama şimdi daha çok yatıyor. Böyle düşünmemiştim yani daha önce. Peki aslında bir de yetişkinlerin burada bilinçlendirilmesine geldi en son aslında söylediğim şey. Ailenin eğitiminin çok daha önemli olduğu değerler eğitiminden de bahsettik aslında. Burada bir aile, ebeveynler ve yetişkinler, belki de hani sadece aile olarak söylemeyeyim çünkü belki de okul yönetimi, öğretmenler de bu yetişkinler sınıfının içine giriyor. Yani buna tanık olan, bu konuda bilgilendirilmiş olan yetişkinler bu konuda ne yapması gerekiyor?
Evet, bu bence en önemli kısmı. Mesela sen de iyi bilirsin ki bir madde bağımlılığı protokolü işlerken biz sürece mutlaka aileyi de katarız ve çevreyi de, yakın çevreyi de, gerek bakım veren gerek kişiyle ilgilenen kişiyi de katarız. Hatta Türkiye bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında işte öğretmen eğitimi ayrıdır, öğrenci eğitimi ayrıdır, veli eğitimi ayrıdır. Peki zorbalıkta şu an Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmaları arasında sadece ve sadece öğrenci eğitimleri ve yılda belki okulun rehber öğretmen kapasitesine, yetkinliğine dayanarak bir de akran zorbalığıyla ilgili belki bir seminer sunu var. Bu yeterli midir? Değil. Bu kesinlikle yeterli değil. Bu konuda aileyi sürecin içine katmadan, öğretmenleri, yakın çevreyi sürecin içine katmadan yol almak asla mümkün değil. Bu tamamıyla kombin bir şekilde ilerlenmesi gereken bir süreç. Bizler istatistiksel olarak da bakıldığında TÜİK verilerinde de giderek artan bir akran zorbalığı süreciyle baş başayız. Bunu görmezden geldiğimizde ya da bu sorun için sadece işte çocuk bazlı ilerlediğimizde gerekli dönütleri alamayacağımızı ya da anlık çözümlerle sonuç alacağımızı düşünüyorum. Halbuki geleceğe yatırım yapmak adına yetişkinin eğitimi burada çok önemli. Evet, yetişkinin oturmuş davranış kalıpları var. Onu belki değiştirmek, dönüştürmek çok daha güç. Ama bir farkındalık oluşturmak. Ya evet, bu çocuk bu kadar öfkeli davranıyor ya da işte arkadaşlarına karşı kabalıkla zorbalık arası gidip gelen davranış seyirleri var. Bunda bizim dahlimiz nedir? Ya da biz neleri değiştirirsek çocukta bunun yansımalarını görebiliriz. İşte bu soru işaretini oluşturmak bile çok önemli. Ve erken çocukluk şu anda anaokulunda çalıştığını düşünerek bunun tam da doğru zamanı. Çünkü ilk kez aileden ayrılıyor ve bir sosyal çevresi oluyor çocuğun. Burada yapacakları şey bazen veliler işte çocuğu ilk kez okul ortamına girdiği için endişeli olabiliyor. Haklıdır. Çocuğunu koruma içgüdüsüyle ta 0-3 yaş döneminde geliştirdiği o
Küçük zorbalar görüyoruz biz de. Anaokulunda küçük zorbalar gerçekten.
doğal süreçtir. İşte veli gelir okula der ki işte filanca öğrenci çocuğumun psikolojisini bozdu. O psikoloji de sürekli bozulan bir şeydir zaten. İşte çocuğum şiddet görüyor, okuldan soğuyor, işte okula karşı olumsuz tavır geliştirmesinden korkuyorum. Mümkün müdür? Elbette bazı bileşenlerle birlikte bu süreç travmatik olabilir. Ama burada bir yandan da mağduru da desteklemek gerekiyor. Sadece zorba ile uğraşmak değil. Mağdurun da acaba kendini bu kadar geri çekmesinde, kendini ifade edememesinde aile yapısının bir etkisi var mı? Biz bu çocuğun psikolojik sağlamlığına, rezilyant becerilerine ne kadar katkıda bulunabiliyoruz? Hayatta birçok zorluk karşısına çıkacak. İşte bazen doğa olayları olacak, bazen işte salgın hastalıklar olacak, bazen girdiği çevrelerde farklı farklı kişilerle karşılaşacak. Belki aile göç edecek, farklı bir ortamda büyümek, yetişmek zorunda kalacak gibi gibi birçok şeyle karşılaşacak. Bunlar için çocuğumuzu ne kadar güçlendiriyoruz ya da onun güçlenmesi için neler yapıyoruz? Burada biz yetişkinlere de mağdura destek anlamında ya da çocuğun mağdur kimliğini bürünmemesi için yapabileceği birçok şey var. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. İstatistiksel olarak OECD ülkelerinde yaklaşık gençler arasında %20 zorbalık olayları görülürken bizim ülkemizde %27. Yani verilerin, ortalamanın çok daha üzerindeyiz. Dediğim gibi değerlerimizle çatışan bir toplumun içinde yer almak da bizi biraz öfkeli yapıyor. Adalet değerini ararken adaletsizlik görüyoruz. Biz saygı değerini ararken işte saygısızlığa maruz kalıyoruz gibi gibi. Örtüşmeyen şeyler bazen gençlerde göç motivasyonu yaratıyor. Yaşanmaz bu ülkede, yapamam artık deyip eşyasını toplayıp çekip gitme isteği yaratıyor. Bazen küskünlük yaratıyor depresif tavırlarla. Ya kimseyi görmek istemiyorum, kimseye ihtiyacım yok deyip yalnızlaşma, bireyselleşme görülüyor. Ki bunların hepsinin de göç eden de gittiği yerde çok zorlanıyor. Yalnızlaşmayı seçen kişi de o sosyal izolasyonunda küçük bir depresyonu böyle kucaklayarak beklemiş oluyor. Yani mutlaka bizim o sosyal destek kanatlarına da ihtiyacımız var. Ülkemizde, kendi coğrafyamızda mutlu hissetmeye de ihtiyacımız var. Gidiyor olabiliriz ama ait olduğumuz bir doğduğumuz toplum var ve orada iyi hissetmek, başka yerde yaşasak da buraya geldiğimizde de ya da burada yaşamaya devam etsek de bizim bu toplumda iyi hissetmeye ihtiyacımız var.
Gerçekten söylediğiniz şeylere ben de çok katılıyorum ve sizi dinlemek de çok güzel gerçekten. O yüzden çok teşekkür ederim. Akran zorbalığına uğrayan kişinin aslında mesela ebeveynleri olarak ya da öğretmeni, okul idaresi olarak bu kişiyi alıp mağdur kişi yapıp onun yerine problemi çözmek ne kadar mantıklı onu da son zamanlarda biraz daha düşünüyorum. Onun yerine baş etme stratejilerini öğretip biraz daha kendisinin baş etmesine yardımcı olmak çok daha mantıklı geliyor. Çünkü daha sonra da ileride her problemde aslında birilerinin çözmesini bekleyen kişilerde yarattığımızı düşünmeye başladığım zamanlardayım. O yüzden aslında bu konuda da sizin fikirlerinizi sormak isterim.
Böyle senin anlattıklarınla mesleğe ilk başladım, yıllara döndüm ve tabii yaşını almış tecrübeli öğretmenlerimiz bazen yorgunluk, bazen yılgınlık tepkileriyle işte bahçede teneffüste çayını içerken öğrenci yanına geliyor. Aslında bizim destek almak dediğimiz kısımda kendi sorununu çözememiş ya da bunun yollarını bilmiyor. Ama öğretmen tabii bunu şikayet olarak algılıyor. Önce bana şikayet etme, git kendin çöz diyor. Ya da çocuk şikayetinde ısrarcı davranırsa, o sana vurduysa sen de vur bir tane deyip yanından yolluyor. Ben böyle gözlerimi açarak nasıl yani, eyvah.
Hayır.
Hayır, ama işte o da tecrübeli biri, nasıl buna müdahale edebilirim kıvranmalarıyla. Tabii ilk yıllarda biz bunları gözlemledik. Bunlar bizim ülkemizin gerçekleri. Ebeveynler de bunu yapıyor. İşte sana vurana sen de vur, hakkını yedirme, altta kalma, ya da o öyle yapıyorsa sen de karşılığında böyle yap. Şimdi bizim istemediğimiz tepki ne? Öfke. Öfke görmek istemiyoruz. Öfkenin sonucundaki o şiddete maruz kalmak istemiyoruz. Ama çocuğa ne öneriyoruz? Bunu geçirmek için sen de aynısını yap. Öfkeye öfkeyle karşılık vermek, şiddete şiddetle karşılık vermek ancak bu davranışı pekiştirir. Bunu çözünebilir kılmaz. Ve çocuklar kendini korumayı ya da zorbalığa karşı maruz kaldığında neler yapması gerektiğini aslında yetişkinlerden öğreniyorlar. İşte eğer ya arkadaşındır, yapmıştır, görmezden gel diyen bir aile varsa, işte mağdur olmayı ya da bir tane de sen vur diyen bir yetişkin profili varsa şiddet göstermeyi bizlerin aslında fikirleriyle ya da çözüm yollarıyla görmüş oluyorlar. Burada çocuğun kendisini doğru bir şekilde nasıl koruyacağını ona empati göstererek ve en önemlisi de sevgimizle destekleyerek yapmak lazım. Şefkatli bir noktadan yaklaşmak lazım. Ki çocuk karşısındaki olayda ne kendini yalnız hissetsin ne de kendini zorba ise haklı hissetsin. Evet, arkadaşına böyle bir davranış göstermişsin. Gel bunu bir düşünelim. Yaptığın şeyden acaba karşı taraf hoşlandı mı? Ya da bu ona ne hissettirdi? Ya da mağdursa bunu söyleyebildin mi? Bana niye kötü davranıyorsun diyebildin mi? Ya da hemen dur diye ona kesin bir sınır koyabildin mi? Bunlara bakmak lazım. Bu açıdan da çocukların eğitiminden sorumluyuz. Benim mesleğin ilk yıllarında söyleyemediğim ya da sesimi çıkarmaktan endişe ettiğim, acaba karşımdakinin kalbini mi kırarım, mesleki deneyimine mi saygısızlık yaparım şeklindeki düşüncelerden sıyrılıp hepimizin sorumluluk alması gereken bir süreç olduğunu yıllara yayılmış bir şekilde hem tecrübe ettik hem de öğrendik.
Evet, çok teşekkür ederim gerçekten. Benim de düşündüğüm şeyleri söylediniz aslında. Problemi kendi problemimiz haline getirip tamam senin yerine ben çözerim yerine aslında o durumda neler yapması gerektiğini belki de yapabildim mi iyi sorgulamak mağdur kişi olarak veya işte zorbalığı yapan kişi olarak onlar neler hissederek yaptı bu davranışları. Bunları belki daha empatik bir yerden yapmak daha değerli diye düşünüyorum ben de.
Bugün bir de şunu uygulamayı unuttuk galiba. Yani dil değiştirmek de önemli. Biliyorsun biz bilişsel davranışçı terapilerinde de bunu sıklıkla yaparız. Reframing yaparız işte. Kişiye olumlu bir dille söyletiriz. Hep zorbalık zorbalık dedik ya, artık biraz akran barışı. Akran zorbalığı yerine barışı getirelim ya da akran sevgisi, akran şefkati gibi kelimelerden ilerlemek de önemli. Hep zorbalık dedikçe aslında o kelimeye vurgu yapmak belki zihnimizde de zorbalığı biraz biraz hani o sosyal medyanın etkisi gibi çok fazla görmek, çok fazla söylemek, düşünmek de etkili ise bunu da değiştirmekte belki fayda olabilir. Tüm bu diğer çözümlerin yanında Akran Arabuluculuğu Derneği var ve bunun çalışmaları var. Belki hatırlarsın, Dünya Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz bu konuda bir şampuan firmasının sponsorluğunda gençlere çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Kendi sürecini işte Mete'nin kendi soyadındaki o arkadaşlarının dalga geçme süreçleri ya da fiziksel olarak kendi özelliklerinden kaynaklı maruz kaldığı zorbalıkları nasıl bir başarı hikayesine çevirdiğiyle de rol model oluyor. Bu tarz çalışmalar da var. Akran Arabuluculuk Dernekleri bu anlamda yaklaşık ülkemizde son 20 yıldır çok aktif çalışmalar sergiliyorlar. Ama tekrar söylediğim gibi bunlar birey çocuk yaklaşımları. Burada yetişkin eğitimi eksik kalan taraf. Bunu da tamamlayınca bence o fiziksel verilerdeki sayılar daha geriye düşecek ve bizi daha mutlu eden tablolar ortaya çıkacak diye ümit ediyorum.
Çok teşekkür ederim. Bunu da bilmek yani hem benim de aslında bilmediğim bir şeydi. Hem de belki dinleyenlerin de bu konuda bilinçlenmesi çok daha güzel oldu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir
Ben
şey var
teşekkür
mı? Yetişkinlere ya da bahsettiğimiz bu durumu yaşayan belki bu durumun içinde yer alan öğrencilere veya ergenlere.
Evet, şimdi tüm bu konuşmaları duyduktan sonra bence bir sorumluluk da almış oldular. Bu kaydı dinleyerek geleceğe biz de böyle bir kayıt bırakmış olduk. Bu programı dinledikten sonra hem etraflarındaki zorbalık olaylarını gözlemlemek hem de bu konudaki sorumluluklarını gözden geçirmek belki şu an bizim dinleyicilerimizin de bir sorumluluğu haline geldi. Ben şöyle bir programını dinleme şansı yakaladım geçtiğimiz hafta. Sanırım yaş ortalamasını yükselttim programın konuk kısmı olarak. Kendimce deneyimlerimden, yaşadıklarımdan bahsetmeye çalıştım. Çok değerli bir iş yapıyorsun. Kesinlikle bunu daha fazla duyurmak, bu tarz olaylarda bilinçlenmeyi arttırmak, bunu konuşabilmek çok kıymetli bir taraf. Ben teşekkür ediyorum
Ben teşekkür
bu
ederim.
değerli zamanı bana ayırdığın için. Bu keyifli programda seninle olmak benim için bir şanstı. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim hocam geldiğiniz için. Dediğim gibi ben gerçekten hani şu an iki tane platforma aslında daha çok Spotify işte podcast olarak görüntüsüz bir de görüntülü şekilde YouTube'da paylaşıyorum. YouTube'dan izleyenler daha çok bilecektir ki şu an gerçekten hiçbir şekilde yaş olarak farklı durmuyoruz bence. Yani o yüzden hiç öyle bir şey düşünmeyin. Bence çok sizin hem tecrübeleriniz hem de yani çok akıcı bir şekilde konuştunuz. Çok teşekkür ederim. Bilgileriniz
Ben
çok değerliydi benim için.
tekrar görüşmek dileğiyle.
Teşekkür ederim. Kimseler Duysun'un bu bölümünden bu kadar. Haftaya yeni bir bölümle görüşmek üzere. Hoşça kalın.